Ayrım 19.
Nietzsche, odanın bir köşesinde duran ufak yatakta yatıyordu. Üzerinde yalnızca iç çamaşırları vardı. Çok derin bir uykudaydı. Belki de komaya girmişti. Odaya girdiklerinde çıkardıkları seslere hiçbir tepki vermemişti. Breuer, Hörschlegel'e etrafa saçılan elbiseleri, kusmuk ve kan bulaşmış çarşafı topladıktan sonra gidebileceğini söyledi. Oda toplandıktan sonra ne kadar çıplak olduğu da ortaya çıkmıştı. Hapishane hücresinden farklı değil diye düşündü Breuer. Bir duvarın kenarında eğreti duran tahta bir masa, üzerinde sadece bir gaz lambası ve yarı dolu bir su sürahisi vardı. Masanın önünde bir sandalye, altında da Nietzsche'nin bavulu ve çantası vardı. Her ikisi de ince bir zincirle bağlanmış ve zincire de kilit vurulmuştu. Yatak tarafında küçük kirli bir pencere vardı. Odada estetik değer taşıyan tek eşya, pencerelerde asılı, rengi atmış, çizgili sarı perdelerdi. Breuer hastasıyla yalnız bırakılmayı rica etti. Merakı, yorgunluğunu aşan Hörschlegel buna itiraz edecek gibi olduysa da Breuer onun diğer müşterilere karşı da sorumlulukları olduğunu hatırlattı. İyi ev sahipliği yapmak istiyorsa uykusuz kalmamalıydı. Sonunda yalnız kalan Breuer gaz lambasının alevini artırarak odayı daha yakından incelemeye koyuldu. Yerde duran emaye kabın içi yarıya kadar kanlı, açık yeşil kusmukla doluydu. Şiltede Nietzsche'nin yüzünde ve göğsünde de kurumuş kusmuklar vardı. Belli ki çok fenalaşmış ya da kaba uzanamayacak kadar kendinden geçmişti. Kabın yanında yarım bardak su ve bardağın yanında içinde kocaman oval tabletler olan 1/4'ü dolu küçük bir ilaç şişesi vardı. Breuer tabletlerden birini inceledikten sonra tadına baktı. Büyük bir ihtimalle kloral hidrattı. Baygınlığının nedeni anlaşılmıştı. Ama bundan o kadar da emin olamazdı. Çünkü Nietzsche'nin kaç saat önce bunlardan aldığını bilmiyordu. Midesindeki her şeyi kusmadan önce bunlar kana karışmış olabilir miydi? Kavanozdaki eksik tabletleri sayan Breuer, anında Nietzsche'nin eksik tabletlerin hepsini almış ve sindirmiş olması durumunda bile ölümcül bir tehlike olmadığına karar verdi. Ancak durum tehlikeli olabilirdi. Miktar daha fazla olsaydı Breuer'e yapacak bir şey kalmayacaktı. Midesinin yıkanması işe yaramazdı. Zaten içinde bir şey kalmamıştı. Üstelik Nietzsche o kadar bilinçsiz bir haldeydi ki Breuer ona uyarıcı da yutturamazdı. Nietzsche ölmek üzereymiş gibi görünüyordu. Morarmış bir yüz, çökmüş gözler, her yanı buz kesilmiş bir vücut, solgun, tüyleri diken diken olmuş. Nabzı çok hızlı atıyordu. Dakikada 156 saymıştı. Nietzsche birden titremeye başladı. Ama Breuer, Frau Schlegel'in bıraktığı battaniyelerden birini örtmeye çalışınca, Nietzsche homurdanıp battaniyeyi tekmeledi. Muhtemelen aşırı duyarlılık diye düşündü Breuer. Şu anda her şey, hatta battaniyenin hafif bir teması bile canını acıtıyor olmalı. "Profesör Nietzsche, Profesör Nietzsche!" diye seslendi. Cevap yok. "Friedrich, Friedrich!" diye daha yüksek sesle seslendiğinde bile Nietzsche'de en ufak bir kıpırtı olmamıştı. Sonra da "Fritz, Fritz!" dediğinde Nietzsche sese tepki verdi. Göz kapaklarını kaldırmaya çalıştığında da tepki verdi. Breuer, ses ve ışığa tepki verecek kadar aşırı duyarlı olduğunu anlayıp lambanın ışığını azaltarak sobanın ısısını artırdı. Breuer daha yakından inceleyince iki taraflı migren teşhisinde haklı olduğunu gördü. Nietzsche'nin yüzü, özellikle de alnı ve kulakları soğuk ve solgundu. Göz bebekleri büyümüştü. Şakaklarındaki damarlar o kadar büzülmüştü ki donmuş iki kordon gibi dışarı fırlamıştı. Yine de Breuer'in ilk endişesi migren değil, taşikardi tehlikesiydi. Nietzsche'nin karşı koymasına rağmen sağdaki şah damarın üzerine baş parmağını bastırarak hastasının nabzını 80'e kadar indirebildi. Kalbin durumunun düzelmesini 15 dakika kadar izledikten sonra içi rahatladı ve dikkatini migrene çevirdi. Doktor çantasını açarak nitrogliserin haplarını çıkardı ve Nietzsche'den ağzını açmasını istedi. Hiçbir karşılık alamadı. Breuer kendi elleriyle ağzını açmaya çabaladıysa da Nietzsche dişlerini öyle bir kenetledi ki vazgeçti. Belki de amil nitrat işe yarayabilir diye düşündü. Bir beze birkaç damla damlattıktan sonra Nietzsche'nin burnuna tuttu. Nietzsche bir nefes aldı, titredi ve başını çevirdi. Kendinde olmadığı halde sonuna kadar direniyor diye düşündü Breuer. Her iki elini de Nietzsche'nin şakaklarına koyarak önce yavaş sonra giderek artan bir şekilde bastırarak kafasının ve boynunun her tarafına masaj yapmaya başladı. Hastasının tepkisinden en hassas olduğunu anladığı yerler üzerinde daha fazla duruyordu. Breuer işine devam ederken Nietzsche bağırıyor ve çıldırmışçasına başını iki yana savuruyordu. Ama Breuer vazgeçmiyor, masaja devam ediyor ve bir yandan da kulağına fısıldıyordu. Bırak acısın Fritz, bırak acısın. Az kaldı, geçecek. Nietzsche daha az karşı koyuyordu ama derinden gelen bir hırlamayla mırıldanmaya devam ediyordu. Hayır. 10-15 dakika geçti. Breuer masaja devam ediyordu. 20 dakika sonra inlemeler azaldı ve kısa bir zaman sonra tamamen duyulmaz hale geldi. Nietzsche'nin dudakları kıpırdıyordu ama bir şey anlaşılmıyordu. Breuer kulağını Nietzsche'nin ağzına yaklaştırdı ama hala ne söylediğini çıkaramıyordu. Bırak bırak mı diyordu yoksa bir bak bir bak mı diyordu, Breuer emin olamadı. 30-35 dakika kadar geçti. Breuer masaja devam ediyordu. Nietzsche'nin yüzü biraz daha ısınmıştı. Rengi yerine geliyordu. Herhalde spazm geçiyordu. Hala baygın olmasına rağmen daha iyi gibiydi. Mırıltılar devam ediyordu. Bu kez biraz daha yüksek, biraz daha netti. Breuer tekrar kulağını Nietzsche'nin ağzına yaklaştırdı. Önce duyduklarına inanamadıysa da ne söylediğini çıkarabildi. Nietzsche, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et diyordu. Breuer'in üzerinden bir şefkat dalgası geldi geçti. Yardım et, işte benden bütün istediği bu diye düşündü. Lou Salome yanılmıştı. Arkadaşı yardım isteyemeyecek biri değildi. Ama bu başka bir Nietzsche'ydi. İlk kez tanıdığı bir Nietzsche. Breuer ellerini çekip birkaç dakika kadar Nietzsche'nin küçük hücresini adımlamaya başladı. Sonra sürahideki suya bir havlu batırarak sıktı, uyuyan hastasının alnına yaydı ve ona "Tamam, sana yardım edeceğim, Fritz, güven bana," diye fısıldadı. Nietzsche gözlerini kırpıştırdı. Belki temas hala çok acıtıyor diye düşündü Breuer ama yine de havluyu kaldırmadı. Nietzsche'nin gözleri hafifçe aralandı. Breuer'e baktı ve elini alnına doğru kaldırdı. Belki de yalnızca havluyu çekmek istiyordu. Ama bir an, yalnızca kısacık bir an elleri birbirine değmişti. Bir saat daha geçti. Gün ağrıyordu. Saat neredeyse 7:30 olmuştu. Nietzsche'nin durumu düzene girmiş gibi görünüyordu. Bu aşamada daha fazla bir şey yapılamaz diye düşündü Breuer. En iyisi şimdi öteki hastalarına bakmaya gitmek ve Nietzsche kloralin etkisinden çıktığında tekrar onu görmeye gelmekti. hastasının üzerine ince bir battaniye örttükten sonra öğleden önce döneceğini söyleyen bir not yazarak sandalyeyi yatağa yaklaştırıp notu kolayca görülebilecek bir şekilde sandalyenin üzerine koydu. Merdivenlerden inerken hala tezgahının başında duran Herschel'i gele yarım saatte bir Nietzsche'yi kontrol etmesini söyledi. Brewer, holde bir taburede kestirmekte olan Fishman'ı uyandırdı ve ikisi birlikte karlı kış sabahında hasta evi ziyaretlerine başlamak üzere yola koyuldular. 4 saat sonra geri dönen Brewer'i Herschel'i gel karşıladı. Tezgahının arkasında görevinin başındaydı. Hayır, hiçbir gelişme yoktu. Nietzsche sürekli uyuyordu. Evet, daha rahatlamış görünüyordu, daha normal gibiydi. Ara sıra inliyor ama bağırmıyor, debelenmiyor ya da kusmuyordu. Brewer odaya girdiğinde Nietzsche'nin göz kapakları oynadı. Ama Brewer ona seslendiğinde bile derin uykusu devam ediyordu. Profesör Nietzsche, beni duyabiliyor musunuz? Cevap yok. Fritz, diye seslendi Brewer. Hastalarına gayri resmi davrandığı zamanlar bunun yararını görmüştü. Baygın durumdaki hastalar çoğu zaman ilk isimleriyle çağrıldıklarında karşılık verebilirler. Ama yine de kendini suçlu hissediyordu. Çünkü bunu biraz da kendisi için yapıyordu. Ona Fritz diye seslenmekten, onu daha sıcak bir isimle çağırmaktan zevk alıyordu. Fritz, ben Brewer. Beni duyabiliyor musun? Gözlerini açabilir misin? Nietzsche'nin gözleri neredeyse anında açılmıştı. Bu bakışlarda biraz sitem mi vardı acaba? Brewer hemen resmi tavrını takındı. Profesör Nietzsche, nihayet yaşama döndünüz. Sizi gördüğüme çok memnun oldum. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Nietzsche'nin sesi yumuşaktı. Sözcükleri yuvarlıyordu. Yaşadığım için sevinçli değilim. Hiç değilim. Karanlık korkusu yok. Korkunç. Kendimi çok korkunç hissediyorum. Brewer elini Nietzsche'nin alnına koydu. Hem ateşini ölçmek hem de onu rahatlatmak istiyordu. Nietzsche birden kendini geri çekti. Başını birkaç santim arkaya savurmuştu. Belki de aşırı duyarlılık devam ediyordur diye düşündü Brewer. Ama daha sonra yine soğuk kompres hazırlayıp hastasının alnına yaklaştırdığında Nietzsche zayıf ve yorgun bir sesle "Ben yapabilirim." dedi. Ve bezi Brewer'in elinden alarak alnına yerleştirdi. Brewer'in yaptığı muayene daha rahatlatıcıydı. Hastasının nabzı artık 76'ya inmişti. Rengi pembeleşmeye başlamış ve şakaklarındaki damarlar gevşemişti. "Kafatasım sanki titriyor gibi," dedi Nietzsche. "Ağrının şekli değişti. O kadar keskin değil. Ama bu sefer daha derinden gelen bir yara ağrısı var sanki." Mide bulantısı ilaç yutamayacak kadar şiddetli olmasına rağmen Brewer'in ona verdiği nitrogliserin tabletini dilinin altına koymayı kabul etti. Bir saat kadar sonra Brewer oturmuş ve daha rahat karşılıklar veren hastasıyla konuşuyordu. "Sizin için çok endişelendim. Ölebilirdiniz. Bu kadar fazla kloral tedavi etmez. İnsanı zehirler. Sizin ihtiyacınız olan ilaç ağrının kaynağına inecek ya da acıyı hafifletecek türden bir ilaç olmalı. Kloral bunların hiçbirini yapmaz. Yalnızca yatıştırıcıdır. Bu kadar büyük bir acı karşısında bilincinizi uyutmak istiyorsanız bu ilaçtan öldürücü bir doz kullanmanız gerekir. Hani neredeyse yapmışsınız zaten. Nabzınız tehlikeli ölçüde düzensizdi." Nietzsche başını iki yana salladı. "Endişelerinize katılmıyorum." "Yani sonucuyla ilgili olarak," diye fısıldadı Nietzsche. "Öldürücü olmasıyla ilgili olarak mı?" "Hayır, hepsiyle. Nietzsche neredeyse sızlanarak konuşuyordu. Breuer de ses tonunu yumuşattı. Ölmeyi mi umuyordunuz? Yaşamışım ya da ölmüşüm. Kimin umurunda? Yer yok, yurt yok. Ne demek istiyorsunuz diye sordu Breuer. Yani yer yok demekle kimsenin sizi özlemeyeceğini, kimsenin sizi umursamadığını mı söylemek istiyorsunuz? Uzun bir sessizlik. İki erkek ses çıkarmadan bir süre öylece kaldılar. Çok geçmeden Nietzsche derin derin nefes almaya başladı ve tekrar uykuya daldı. Breuer birkaç dakika onu seyretti. Sonra sandalyeye bir not bırakarak öğleden sonra akşama doğru tekrar uğrayacağını yazdı. Hörschlegel'e hastayı sık sık kontrol etmesi için bir kez daha talimat vererek ona yiyecek göndermemelerini, isterse biraz sıcak su verebileceklerini söyledi. Ama profesör ertesi güne kadar katı bir şey yiyecek halde değildi. Saat 7'de tekrar uğradığında Nietzsche'nin odasına giren Breuer'in tüyleri diken diken oldu. Tek bir mumdan gelen titrek ışık duvarlara gölgeler yapıyor ve loş karanlığın içinde hastası gözleri kapalı, elleri göğsüne kavuşturulmuş, baştan aşağı siyah giysiler içinde, ayağında siyah ayakkabılarıyla yatakta öylece yatıyordu. Yoksa bu sahne, Nietzsche'nin artık inlemeden bir tabutun içinde yapayalnız yatacağının habercisi miydi? Ama Nietzsche ne ölüydü ne de uyuyordu. Breuer'in sesini duyunca hemen davrandı. Ama çektiği acı yüzünden zorlukla hareket ediyordu. Yatakta doğrulup arkasına yaslanmayı başardı. Başı ellerinin arasındaydı. Bacakları yatağın kenarından sarkıyordu. Breuer'e oturmasını işaret etti. Şimdi kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Kafam hala sanki mengeneye sıkıştırılmış gibi. Midem ona sakın yiyecek göndermeyeyim diye dua ediyor. Boynumda, şurada, Nietzsche boynunun arkasını ve kürek kemiğinin arasını gösterdi. Korkunç bir acı var. Bunları saymazsak kendimi müthiş hissediyorum. Breuer gülümsemekte geç kaldı. Nietzsche'nin bu beklenmeyen ironisini ancak hastasının yüzündeki gülümsemeyi fark ettikten sonra anlayabilmişti. Ama bunlar en azından yabancı olmadığım şeyler. Bu acıyı daha önce defalarca tattım. Yani bu tipik bir nöbet miydi? Tipik mi? Tipik mi? Bir düşüneyim. Yoğunluğu açısından bakarsak bunun çok şiddetli bir nöbet olduğunu söyleyebilirim. Geçirdiğim son 100 nöbetin içinde ancak 15 ya da 20 tanesi bundan daha kötüydü. Yine de daha beterlerini de yaşadım. Onlar nasıldı? Daha uzun sürmüştü. Acının geçmesi en az 2 gün alıyordu. Bu ender olurmuş, biliyorum. Öteki doktorlar da böyle demişti. Bunun böyle kısa sürmüş olmasını neye bağlıyorsunuz? Breuer, Nietzsche'nin ağzını arıyordu. Son 16 saatin ne kadarını hatırlıyordu acaba? Bu sorunun cevabını her ikimiz de biliyoruz Doktor Breuer. Size minnettarım. Siz olmasaydınız hala bu yatakta kıvranıyor olacaktım, biliyorum. Keşke size teşekkür etmenin anlamlı bir yolu olsa. Alışılmışın dışına çıkılmıyor. Elimizdeki yollarla yetinmeliyiz. Borç ve alacak konusundaki düşüncelerim değişmedi. Bana ayırdığınız zamana münasip bir fatura yazmanızı beklerim. Hörschlegel'in hesabına göre şaşmaz hesaplar yaptığı belli, faturanız hayli kabarık olmak zorunda. Nietzsche'nin işi tekrar resmiyete dökmesi ve mesafe koyması Breuer'i üzmüş olsa da pazartesi günü Frau Baker'a faturayı hazırlamasını söyleyeceğini bildirdi. Ama Nietzsche başını iki yana sallayarak, "Ah, muayenehanenizin pazar günü kapalı olduğunu unutmuşum. Ama yarın Basel trenine binmeyi planlıyorum. hesabımı şimdi kapatmamın bir yolu var mı acaba? Basil'a mı? Hem de yarın. Kesinlikle olmaz Profesör Nietzsche. Şu krizi iyice atlatana kadar bir yere gidemezsiniz. Geçen hafta aramızda anlaşmazlık olduysa da doktorunuz olarak yanlış bir şey yapmama sebep olmayın. Daha birkaç saat önce komaya girmiştiniz. Kalp atışlarınız tehlikeli biçimde düzensizleşmişti. Yarın yola çıkmanıza makul değil demek az olur. Bu son derece tehlikeli bir şey. Ve bir sebep daha var. Migren vakalarının çoğu yeteri kadar dinlenilmezse hemen tekrarlar. Sizin de bunu gözlemlediğinizden eminim. Nietzsche bir an karşılık vermedi. Breuer'in sözleri üzerinde düşündüğü belliydi. Sonra başıyla onaylayarak, tavsiyenizi tutacağım. Bir gün daha kalmayı ve pazartesi günü yola çıkmayı kabul ediyorum. Sizi pazartesi sabahı görebilir miyim? Breuer, evet anlamında başını sallayarak, bunu fatura için mi soruyorsunuz? Hem onun için hem de konsültasyon notlarınız ve bu nöbeti nasıl önlediğinizin klinik kayıtlarını almak için. Kullandığınız yöntem sizden sonra gelecek olanlara örnek olmalı. Özellikle de İtalyan doktorlarına. Zira bundan sonraki birkaç ay güneyde kalacağım. Sanırım bu kriz Orta Avrupa'da kalmanın bana yasak olduğu anlamına geliyor. Şimdi dinlenme ve rahatlama zamanı Profesör Nietzsche. Yeni bir tartışmanın zamanı değil. Ama lütfen pazartesi sizinle buluşmadan önce üzerinde düşünmeniz gereken birkaç gözlemimi aktarmama izin verin. Bugün benim için yaptıklarınızdan sonra sizi dikkatle dinlemeye mecburum.